Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında sizlerle yeni bir günde tekrar birlikteyiz değerli gençler. Evet, bugün Çanakkale yazıları aktaracağız. Altınoluk Dergisi'nin muhtelif sayılarından değerli gençler. Evet, Mart 2002 sayısından ilk olarak bir yazıyı paylaşacağız. Hey 15'li 15'li başlığını taşıyor. Mehmet Niyazi Özdemir imzasını taşıyor bu yazı. Çocukluğumuzda Anadolu dullar memleketiydi. Komşularımız için mahalle büyükleri merhametle yoğrulmuş bir sesle şöyle derlerdi. Naime teyzenin evliliği 6 ay sürdü. Eşi asker oldu, bir daha dönmedi. Emine teyze 1,5 yıllık gelinken eşi Sarıkamış cephesine gitti. Ne mektubu ne de kendisi geldi. Fatma teyze 3 yıllık evliyken dul kaldı. 2 yaşındaki oğlu Ali'yi büyüttü. Kendisi ihtiyarladı. 1. Dünya Savaşı'na 2.800.000 fidan gibi delikanlıyla katıldık. 2.350.000'i şehit oldu. Bunların 253.000'ini Çanakkale'deki beşeri cehennem yuttu. Resmi rakama kayıpların dahil olup olmadıkları bilinmiyor. Yağan yağmur ve karlarda, dizlere kadar çıkan buzlu sularda nöbet beklerken zatürreye, zatürreme yakalananların hava değişiminde kaçının sağlığına kavuştuğu kayıtlarda görünmüyor. Belki bu nesil dünyanın en talihsiz nesliydi, fakat bunların arasında birisi vardı ki herhalde talihsizlerin en talihsiziydi. Nasıl olsa savaşa gideceğini düşünen babası, gencecik yaşta biçilmemesi, kendisini koruyabilmesi için 20 yaş küçük yazdırmış, evlenmiş, çoluk çocuğa karışmış, büyüklerini babasının üzerine kayıt ettirmiş, ancak Nadide'yi kendi evladı olarak gösterebilmişti. Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde Keşan'da askerdi. Kır saçlı, çizgili yüzlü olduğu için ellerin dilinde adı Oğuz amcaydı. Savaş başlayınca o Çanakkale'nin Seddülbahir mevkiine, Erzurum'da askerlik yapan oğulları Akif ve Hasan da sınıra yakın birliklere gönderildiler. Çok geçmeden Doğu cephesinde şehit olan iki oğlunun kara haberini bir hemşerisinden öğrendi. Gurbette acılara gark olduğunu gizlemek amacıyla mektuplarında eşine ''Aman Hatice, çocukları mektupsuz bırakma. Ben buradan yazarım fakat onlar köyden haber beklerler.'' uyarısını tekrarlardı. Hatice de bağrına taş basarak iki oğlunun şehit olduğunu duyup üzülmemesi için ''Sakın merak etme, onları mektupsuz bırakmam.'' derdi. Oğuz amcanın en büyük korkusu Kemah ilçesinin Oğuz köyündeki oğlu Mustafa'nın askere alınmasıydı. Zira evde sadece eşi Hatice ile 4 yaşındaki kızı Nadiye kalacaktı. Konu komşu mutlaka sahip çıkardı ama köydü. Gene de ne olacağı bilinmezdi. Günün birinde Hatice'den mektup aldı. Okur yazar olmadığından tıp öğrencisi Kastamonulu Yusuf'un gürgen ağacının altında okuduğu mektuptan oğlu Mustafa'nın askere alınıp Tekirdağ'a gittiğini, fırsat bulursa ona uğrayacağını öğrendi. Fazla belli etmedi. Fakat Yusuf'u dinlerken can evinden vuruldu. Buğday renkli, hilal kaşlı, yakışıklı Mustafa'sı gözlerinin önüne geldi. Ruhlara işleyen tatlı sesi kulaklarında yankılandı. Söylediği türküler, delikanlıları bazen coşturur, bazen hüzne boğar, kızların rüyasından hiç eksik olmazdı. Günün birinde Hatice'den mektup aldı. Bir süre sonra Mustafa mektubunda Çanakkale'nin Arıburnu cephesine sevk edildiğini bildirdi. Orada gün kanlı şafaklarla başlıyor, gruplar ceset yığınlarıyla sona eriyordu. Artık kendini unuttu. 45 yaşına girmek üzereydi. Bu yalan dünyada az şey görmemiş. Mustafa'sı ise henüz 18'inde bile değildi. Dualarında nemli gözlerle ''Rabbim, beni al Mustafa'm yaşasın'' yakarışında bulunurdu. Hiç değilse onu bir görebilseydi. Ne çare ki savaş çok çetin geçiyordu. Her gece baskın yapıyorlar veya baskına uğruyorlardı. Nasıl izin isterdi? İstese bile kumandan verir miydi? Allah Allah nidalarıyla saldırırken veya siperlere çekilirken gözlerinin önünden Mustafa'sı hiç eksik olmuyordu. Daha çocuktu. Düşman kurşunundan kendisini koruyabiliyor, parıldayan süngüsüyle hücum edebiliyor muydu? Ağustos'un 5'inde 50 bin kişilik taze kuvvette General Stoplord Suala'ya çıktı. Cephe yarılma tehlikesiyle karşı karşıya gelince, Saroz'dan, Evceabad'dan, Seydülbahir'den sevk edilen askerlerle Arıburnu bölgesi takviye edildi. Bu askerlerin arasında Oğuz amca da vardı. Baba ve oğul aynı tepelerde, aynı vadilerde çarpışıyorlardı. Belki onu görebilirdi. Birlikler devamlı yer değiştiriyorlardı. Bazen omuz omuza bir araya geliyorlar, bazen birbirlerinden uzaklaşıyorlardı. Yorulanlar geri alınıyor, dinlenenler ön safa gönderiliyordu. Gece gündüz boğuşma sürüyor, ana baba kuzuları sapır sapır dökülüyorlardı. Bunların birisi de Mustafa olabilirdi. Ekim'in son günleri yaklaşıyordu. İki gündür hiç durmadan yağan yağmura rağmen sabahtan beri top düellosu, makineli tarakaları aralıksız devam etti. Siperlerdeki çamurlara batıp çıkan Oğuz amca elindeki mavzerin tetiğini sık sık çekiyordu. Akşamüstü yağmur durmuş, havada asılı kalan damlacıklar ortalığı iyice bulandırmışlardı. Tepelerde tünemiş bulutlar insanı kasvetlendirirken, aşağıdaki vadilerden tek tük silah sesleri geliyordu. İsmailoğlu tepeden bir türkü başladı. Sanki bu ses değil, kasvetle çakan şimşekti. Yükseğinde nemli nemli dağlar var. Eteğinde ala gözlü yârim var. Yardan ayırana intizarım var. Yol ver dağlar, ben Sıla'ya gideyim. Duyguları alevlendiren tatlı, hüzün dolu ses tüfek atışlarını bıçak gibi kesti. Sıcak yuvalardan, sevdiklerinden ayrılan insanlar bu türkünün ahengine kendilerini bıraktılar. Hafif tenora çalan ses, hiçbir konserin dinleyicilerine veremediği hazzı, aylardan beri aç, susuz dövüşen, kirpas çamur içinde yüzen, siperlerde korkularla titreyen, birbirlerini boğazlama hırsıyla saldıran insanlara veriyordu. Bu ses, ruhlarından yakaladıklarının kimisini Hindistan'a, kimisini Avustralya'ya, İngiltere'ye, Yozgat'a, İstanbul'a götürüyordu. Olduğu yere çakılıp kalan Oğuz amcaysa, feryat etmemek için kendisini zor tutuyor, gözyaşlarının arasında dua ediyordu. Rabbim, sana binlerce şükür. Bana sesini duyurdun inşallah, kendini de gösterirsin. Türkü bitince her iki cepheden alkışlar yükselirken Oğuz amcanın gırtlağından acı bir çığlık koptu. Oğluyla bir türlü görüşemeyen Oğuz amca aralığın son günlerinde ağır yaralandı. Sıhhiyelerin omuzlarında Evcabat'taki askeri hastaneye getirildi. Oğuz amca yaşlıydı. Kan kaybetmesi de onu takatsiz düşürmüştü. Ayakta durması mümkün değildi. Az önce ruhunu teslim etmiş bir erin yatağına sıhhiyelerin kollarında giderken, sırada dikilenlerin arasında duruşundan oğlu Mustafa'yı tanıdığı an zehirli bir hançer yüreğine saplandı. Duruşundan tanıdı. Çünkü şarapnel ağzını burnunu alıp götürmüş, güzel yüzünde büyük bir oyu kaçmıştı. Sıhhiyelerin kollarındaki babasını fark eden Mustafa, kendisini görmemesi için hemen sırtını döndü. Oğuz amca da acılarla çırpındığını anlamasın diye Mustafa'yı görmezlikten geldi. Hakk'a yürümüş erin yatağına uzanıp kanlı yorganını başına çekerken, gözyaşları "Mustafa'm" hıçkırığıyla döküldü. Onun sesini duymuşçasına sarsılan Mustafa sendeledi ve yere yığıldı. 5 ay sonra iyileşen Oğuz amca, Ece Abad'dan ayrıldı. Bazı yerlerde trene bindi, çoğu yerlerde yürüdü. Tek başına çölleri aştı, Filistin cephesinde birliğini buldu. Bölük kumandanları Yüzbaşı Serdar Bey şehit olmuş, yerine Üsteğmen Naci Bey gelmişti. Karşısındaki askerin yaşlılığı, zayıflığı Üsteğmen Naci Bey'in yüreğini taşın altında kalmışçasına esti. Onu korumak istedi. "Seni mutfakta görevlendirmeyi düşünüyorum, ne dersin?" Bu soruya Oğuz amca şöyle cevap verdi. "Devlet yolu Allah yoludur. Burada devletimizi siz temsil ettiğinize göre size itaat Allah'a itaattir. Ne emrederseniz onu yaparım. Ama bende yangın var kumandanım. Bana silah verin. Beni en ilerideki siperlere gönderin." Naci Bey arzusunu yerine getirdi. Oğuz amca güneşin olanca hışırtısıyla kasıp kavurduğu çöllerde aylarca boğuştu. Cephenin çökmesiyle o da Anadolu'ya sığındı. 9 Eylül 1922'de İzmir'e giren ordumuzun ön saflarında düşmana saldıran Oğuz amca terhis olup köyüne döndüğünde Çeşme'de bir kadın testisini dolduruyordu. Uzun yolculuğunda dudakları kuruyan, dili damağına yapışan Oğuz amca, yüzünü namahremden saklayan kadına seslendi. "Bacım, bana bir tas su verir misin?" Ona dönmeden verdiği suyu içtiği kadının eşi Hatice olduğunu evde anladı. Üç oğlu şehit olmuş, kendisinde takat kalmamıştı. Bir an önce oğullarına kavuşmak istediğini dostlarına sık sık tekrarlardı. Birkaç yıl sonra Ağustos sıcağındaki sıtma onu mahzun servilerin dibine gömdü. Arkasında beli iki büktüm bir kadın, hayatının baharında gözü yaşlı bir kız bıraktı. Onlar bizim için şehit oldular. Gencecik dullar, kundakta bebekler, ciğeri dağlanan analar, fani dünyada yalnız kaldılar. Gidenlerin de, kalanların da ne destanları, ne romanları, ne hikayeleri yazıldı. Onları yüreğinin farkında olanlara, gene geride bıraktıklarının acıları hatırlatıyor. Hey 15'li 15'li, Tokat yolları taştı, 15'liler gidiyor, kızların gözü yaştı. Altınoluk dergisinin Mart 2002 sayısından bir yazıydı değerli dinleyiciler bu. Mehmet Niyazi Özdemir'in kaleminden Hey 15'li 15'li başlığını taşıyordu. Yine bir başka yazıyla devam ediyoruz Sesli Dergi'ye. Altınoluk dergisinin Mart 2002 sayısında yayınlanan Şişede Türk Kanı başlıklı Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'ye ait olan bir yazıyı aktarıyoruz. Osmanlı Devleti'nin son günlerinde devlete arız olan zaafların, batılılaşmış yarı cahil bir kadronun ihanet ve acziyetinin eseri olarak gerçekleştiği malumdur. Bundan istifade ederek son darbeyi vurmak isteyen düşmanların ilk olarak açtıkları cephe Trablusgarp Harbi'dir. İttihatçıların alim, sadrazam diye Roma Büyükelçiliğinden getirtip hükümetin başına geçirdikleri günümüz tabiriyle devletler hukuku profesörü Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa, bugünkü Libya devletinin esası olan Trablusgarp vilayetimizi adeta İtalyan işgaline amade bir hale getirmişti. İtalyanların oraya saldıracağını, Roma'da büyükelçilik mevkiinde bulunması sebebiyle en iyi bilmesi gereken bu gafil sadrazam, Trablusgarp'taki askerleri gereksiz bir surette Yemen'e göndermiş, oradaki valiyi de basit bir mesele için merkeze çağırmıştı. İtalyanlar valisiz ve askersiz Trablusgarp vilayetimize trompet çala çala çıkarma yapmıştı. Bunun üzerine iman heyecanıyla oraya koşan pek çok vatansever askerin nispetsiz güçler arasındaki dasitani mücadelesi, bütün dünya umumi efkarında haklı bir takdir ve hayranlık uyandırmıştı. Bu takdir ve hayranlığı duyanlardan biri de Pakistan'ın kuruluşunda fikir babalığı yapmış olan şair Muhammed İkbal'dir. O büyük ve mütefekkir zat, kendi ülkesinde Hindulara karşı Müslümanları ayrı ve müstakil bir siyasi varlık haline getirebilmek için çalışırken, İtalyanların Trablusgarp vilayetimize saldırmasına dair haberle sarsılmıştı. Fakat çok geçmeden bir avuç Türk'ün orada ortaya koyduğu yiğitlik ve fedakarlık haberleriyle teselli bulmuş, hatta bu kahramanlıkları kendi halkına cesaret vermek için şiirleriyle ebedileştirmiştir. O sırada Hint Müslümanları, yani bugünkü Pakistanlılar, Türkiye'ye destek olabilmek için bir miting tertip etmişlerdi. İkbal bu mitingde topluluğu heyecana getiren Urduca müthiş bir şiir okumuştur. O şiirde deniliyordu ki, "Dünyanın insanı çok muzdarip eden hallerinden sıkılmış, başka bir aleme göçmüştüm. Melekler beni Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna getirdiler. Peygamberimiz sordu, bana o alemden bir hediye getirdin mi? Ya Resulallah dedim, dünyada huzur ve rahat kalmadı. Arzu edilen hayat ele geçmiyor. Varlık bahçelerinde binlerce lale ve gül var. Fakat hiçbirinde vefa kokusundan eser yok. Buna rağmen huzurunuza hediye olarak billur bir şişe getiriyorum. Bu billur şişenin içinde o derece kıymetli bir şey var ki emsalini bulmak imkansızdır. Bu şişede ümmetinizin şerefi vardır. Bu şişede Trablusgarp İslam beldesinde işgalci İtalyanlara karşı harp ederken şehit düşen Türk askerlerinin mübarek kanı vardır." Aynı İkbal, harbi umumi musibetleri karşısında bir başka şiirinde de "Osmanlıların üzerine kederden bir dağ yığılmışsa sen üzülme. Çünkü bin yıldızın kanı dökülmeden şafak sökmez." diye ümmete şairane bir üslupla ümit ve şevk vermeye çalışıyordu. İslam şairi İkbal, Tulu-i İslam adıyla milli mücadelemiz için bir nevi destan kaleme almış ve bunda Türk askerlerinin kahramanlığını göklere çıkararak "Allah onlara yardım etsin" niyazında bulunmuş ve "Atınız nereye kadar giderse oraya kadar gidin. Düşünmeyin, biz bu meydanda nice kereler tedbir yüzünden mat olduk. Alem-i İslam arkanızdadır." diye Türk'ün cesaretini daha da artırmak için şiirin tesir gücünü keskin bir kılıç gibi kullanmıştır. Osmanlı Cihan Devleti, milletine yabancılaşmış ve gizli düşman faaliyeti neticesinde devlete hakim olmuş ittihatçı güruhun elinde Badire'den Badire'ye sürüklenmiştir. Bu Badire'lerin ilki yukarıda zikretmiş olduğumuz gibi Trablusgarp Harbi'dir. Onu takiben Balkan Harbi ve Birinci Cihan Harbi, Türk askerinin sayısız ve emsalsiz kahramanlık menkıbeleriyle cereyan etmiştir ki, bunun en muhteşem safhası yıl dönümünü idrak etmekte olduğumuz Çanakkale muharebeleridir. O büyük devlet hayatına son verilirken bile Çanakkale'de mazinin derinliklerinde kalmış, eski azametli zaferlerle boy ölçüşebilecek yeni ve nihai bir destan yazmıştır. O derecede ki 250 bin vatan evladını şehit vermek pahasına, teknik üstünlüğe sahip 300 bin kişilik müstevli askerlerinin Çanakkale'yi geçmesini engellemiş, izzet, şeref ve payitahtını korumuştur. ciltlerle yazısı anlatılamayacak bu Çanakkale destanı hakkındaki takdirkarlıklardan küçük bir numuneyle yazımıza son verelim. O yıllarda bir taraftan Kafkasya ve Galicia'da Ruslarla, Filistin ve Suriye havaliyesinde İngilizlerle, diğer taraftan da Çanakkale'de İngiliz, Fransız ve İtalyan asker ve donanmasıyla harbeden Osmanlı'nın müttefiki Almanlar, bizim Galicia cephesine iki tümen göndermiş olmamıza rağmen bize ancak birkaç generalle destek olmuşlardır. Bunlardan birisi Limon von Sanders'tir ki önce Çanakkale sonra da Suriye cephesinde cephe kumandanlığını deruhte etmiş olması sebebiyle Türk askerini yakinen tanımak fırsatını elde etmişti. Alman asalet ünvanı olan von sıfatıyla anılmakta olan bu generalin Türk askeri hakkında sayısız hüsn-i şehadetinden şu birkaç cümle Mehmetçiğin dünyada meşhur olduğu karakter ve kahramanlığın tarihi tescil ve ikrarına en iyi bir misaldir. Çelikten, manevi kuvvetten, vatan aşkından bir insan yapısı ne demektir? Bu sorunun cevabı işte bu gösterişten uzak, mütevekkil ve sakin Anadolu çocuğunun ta kendisidir. Yaralı düşmanını sırtında siperlerine getiriyor, sargı bezi olmadığı zaman bir yedeği daha bulunmayan gömleğini yırtarak onu sarıyordu. Bu sözler, milletimizin karakterine nakş olmuş olan iman ve vatanperverlik duygusunu ifade eden en müşahhas misallerinden sadece bir tanesidir. Ya Rabbi, vatan ve milletimizin istikbaldeki kaderini, şerefli mazimizde olduğu gibi şanlı zaferlerle abad eyle. Mübarek ecdadımızın din, iman ve vatan müdafası uğrundaki cesaret ve sevda dolu fedakarlıklarından bizlere ve nesillerimize de hisseler nasip eyle. Amin. Evet, son olarak Altınoluk Dergisi'nin Mart 2012 sayısında yayınlanmış olan Şişede Türk Kanı başlıklı Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı güzel bir yazıyı sizinle paylaşmış olduk değerli dinleyiciler. Evet, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutladığımız şu günlerde şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Böylelikle programımızı da noktalıyoruz değerli dinleyiciler. Hoşçakalın.